Ayrım 29, Marslı, Andy Weir, sayfa 335. Günlük girişi sol 475. Başım belada. Dün Phobos'un geçişini iki kere izledim ve dün gece Deneb'i buldum. Konumumu elimden geldiğince hatasız buldum ve bu görmek istediğim şey değildi. Görebildiğim kadarıyla Mart kraterine kafalama girmişim. Siktir! Kuzeye ya da güneye gidebilirim. Yol kraterin etrafından daha kısa süreceği için bunlardan biri muhtemelen ötekinden daha iyi olacaktır. Hangi yönün daha iyi olduğunu bulmaya biraz çaba harcayayım dedim. O yüzden bu sabah ufak bir yürüyüşe çıktım. Kenarın zirvesine kadar tam 1 kilometre yürüdüm. Bu dünyadaki insanların düşünmeden yaptıkları bir yürüyüş olabilir. Ama GDF elbisesi içerisindeyken tam bir eziyet. Torunlarım olmasını 4 gözle bekliyorum. Ben gençken bir kraterin kenarına kadar yürümem gerekti. Tepeye doğru hem de bir GDF elbisesi içinde. Mars'ta diyorum velet, duydun mu beni? Mars'ta. Her neyse, kenara vardım ve anasını satayım, manzara inanılmaz güzel. Yüksek görüş alanımdan göz alıcı bir panoramayla karşılaştım. Mart kraterinin uzak ucunu görebilirim diye düşündüm ve belki böylece en iyi yol hangisi bulurum dedim. Ama ucu göremiyordum. Havada bir bulanıklık vardı. Bu aslında görülmemiş bir şey değil. Mars'ın havası, rüzgarı ve kumu ne de olsa. Ama bu normalden de bulanık görünüyordu. Eski kır evimin bulunduğu Acidalia Planitia'nın geniş açıklıklarına alışkınım. Daha sonra durum daha da tuhaflaştı. Arkama dönüp yüzey aracı ve karavanın olduğu yere baktım. Hepsi yerli yerindeydi. Mars'ta araba hırsızı pek yok. Ama görüntü çok daha netti. Tekrar Mart'ın doğusuna baktım. Ardından batıya ve oradan da ufka. Tekrar doğuya ve ardından batıya. GDF elbiselerinin tasarımı yüzünden her dönüşte bütün vücudumu yönlendirmem gerekti. Dün bir krateri geçtim. O krater buranın yaklaşık 50 kilometre batısında. Ufukta hemen hemen görünüyor. Ama doğuya baktığımda o kadar uzaklıktaki hiçbir şeyi göremiyorum. Mars krateri 110 kilometre genişliğinde, 50 kilometrelik bir görüş mesafesiyle en azından kenarın hatlarını görebiliyor olmam lazım. Ama göremiyorum. Başta bundan ne anlam çıkarmam gerektiğini bilemedim. Ama simetrinin eksikliği canımı sıktı. Ve ben her şeyden şüphelenmem gerektiğini öğrendim. İşte o an bir sürü taş yerine oturmaya başladı. 1. Asimetrik görüş mesafesinin tek açıklaması bir kum fırtınası. 2. Kum fırtınaları güneş hücrelerinin verimini azaltır. 3. Güneş hücrelerin birkaç soldur yavaşça verim kaybetmekteydi. Bundan aşağıdaki sonuçları çıkardım. 1. Birkaç soldur bir kum fırtınasının içindeyim. 2. Siktir. Kum fırtınasının içinde olmayı bırak. Fırtına Benskiaparelli'ye yaklaştıkça daha da yoğunlaşıyor. Birkaç saat önce Mart kraterinin etrafından dolaşacağım için endişeleniyordum. Şimdi ise çok daha büyük bir şeyin etrafından dolaşmam gerekecek. Ve bir an önce harekete geçmem gerekiyor. Kum fırtınaları hareket halindedir. Yerimde kalmak demek muhtemelen fırtınanın ortasında kalmak demek. Ama hangi yöne gideceğim? Konu artık hangi yönün daha kısa olduğu değil. Bu sefer yanlış yöne gidersem toz yutup ölürüm. Uydu görüntülerim yok. Fırtınanın boyutunu, şeklini ya da hangi yöne ilerlediğini bilmeme imkan yok. NASA ile 5 dakika konuşabilmek için neler vermezdim. Şimdi düşündüm de NASA bunun gerçekleşmesini izlerken altına sıçıyor olmalı. Zamanım kısıtlı. Fırtına hakkında bilmem gereken şeyleri nasıl öğreneceğimi öğrenmem gerekiyor önce. Ve bunu şimdi yapmam gerekiyor. Ve tam şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Mindy bilgisayarına doğru yalpaladı. Bugünün vardiyası öğleden sonra 2:10'da başladı. Rutini Watney'ninkini takip ediyordu. Watney uyuduğunda uyuyordu. Watney Mars'ta gece olduğunda uyurken Mindy'nin her gün uyku zamanını 40 dakika ileri atması ve uyuyabilmek için camlarına alüminyum folyo yapıştırması gerekiyordu. En yeni uydu görüntülerini ekranına getirdi. Mindy merakla bir kaşını kaldırdı. Kampını henüz bozmamıştı. Normalde yol bulmaya yetecek kadar ışık olduğunda sabahın erken saatlerinde yola düşerdi. Daha sonra da aküleri şarj etmede en çok verimi almak için öğle güneşini kullanırdı. Ama bugün yerinden kımıldamamıştı ve sabah çoktan geçmişti. Yüzey araçlarının ve yatak odasının etrafına bakarak mesaj var mı diye baktı. Mesajı her zamanki yerinde, kamp alanının kuzeyinde buldu. Morse kodunu okurken gözleri fal taşı gibi açıldı. Kom fırtınası, plan yapıyorum. Aceleyle cep telefonunu çıkarttıktan sonra Venkat'ın özel telefon numarasını tuşladı. 23. Bölüm Günlük Girişi Sol 476. Sanırım bunu çözebilirim. Fırtınanın tam kenarındayım. Fırtınanın boyutunu ya da hangi yöne gittiğini bilmiyorum. Bunu keşfetmek için gezinmem gerekmiyor. O bana gelecek. Fırtına sadece havadaki tozlardan oluşuyor. Araçlara bir zararı dokunmaz. Fırtınayı yüzdelik enerji kaybı olarak düşünebilirim. Dünkü enerji üretimini kontrol ettim ve idealin %97'si olduğunu gördüm. O yüzden şimdi fırtınanın %3'ündeyim. Hem ilerleme kaydetmem hem de oksijen kazanmam gerekiyor. Bu ikisi benim ana hedefim. Bütün enerjimin %20'sini oksijen kazanmak için kullanıyorum. Hava günleri için durduğumda, fırtınanın %81'lik kısmına girersem o zaman başım gerçekten belada demektir. Bütün enerjimi oksijen üretimine harcasam bile oksijenim bitecek. Bu ölümle sonuçlanan bir senaryo. Ama gerçekten durum bundan çok daha öncesinde bile ölümcül. Hareket etmek için enerjiye ihtiyacım var. Yoksa fırtına geçene ya da sona erene kadar burada mahsur kalacağım. Bu da aylar sürebilir. Ne kadar çok enerji üretirsem hareket için o kadar çok enerjim olacak. Gökyüzü açık olduğunda toplam enerjimin %80'ini harekete harcayabilirim. Bu şekilde sol başına 90 kilometre ilerliyorum. O yüzden şu an %3'lük bir enerji kaybıyla 2.7 kilometre daha az yol alıyorum. Sol başına biraz mesafe kaybetmemde sakınca yok. Bolca zamanım var ama fırtınanın çok içine girmemeliyim. Yoksa bir daha dışarı çıkamam. En azından fırtınadan daha hızlı hareket edebilmeliyim. Daha hızlı ilerleyebilirsem onun içine girmeden etrafından geçebilirim. O yüzden fırtınanın ne kadar hızlı hareket ettiğini öğrenmeliyim. Bunu burada bir sol oturarak yapabilirim. Yarının enerji üretimini bugünküyle karşılaştırabilirim. Tek yapmam gereken değerleri günün aynı zamanında okumak, ardından fırtınanın ne kadar hızlı ilerlediğini en azından enerji kaybı oranı olarak öğreneceğim. Ama fırtınanın şeklini de öğrenmem gerekiyor. Kum fırtınaları büyük olur, binlerce kilometre büyüklükte olabilirler. O yüzden fırtınanın etrafından dolaşma zamanı geldiğinde hangi yöne gitmem gerektiğini bilmeliyim. Fırtınanın hareketinin tersine doğru ve hangi yönde daha az fırtına varsa o yöne ilerlemek isteyeceğim. O yüzden planım şöyle. Şu an 86 kilometre gidebilirim. Çünkü dün akülerim tamamen dolmadı. Yarın buraya bir güneş hücresi bırakıp 40 kilometre güneye gideceğim. Orada da bir tane güneş hücresi bırakıp bir 40 kilometre daha güneye gideceğim. Bu bana 80 kilometrelik bir alanda 3 adet referans noktası sağlayacak. Sonraki gün geri dönüp hücreleri ve verileri toplayacağım. Bu üç konumdaki güneş hücrelerinin aynı saatteki enerji üretimlerini karşılaştırarak fırtınanın şeklini öğreneceğim. Eğer fırtına güneye doğru daha yoğunsa o zaman etrafından dolaşmak için kuzeye gideceğim. Eğer kuzeyde daha yoğunsa o zaman güneye gideceğim. Güneye gitmeyi umuyorum. Skiaparelli benim güneydoğumda. Kuzeye gitmek toplam yolculuk süremi uzatır. Planımda tek bir ufak sorun var. Bırakacağım güneş hücrelerinin enerji üretimlerini kaydetmek için bir yöntemim yok. Yüzey aracının bilgisayarıyla rahatlıkla enerji üretimini gözlemleyip kaydedebilirim. Ama bana geride bırakabileceğim bir şey lazım. Oradan uzaklaşırken değerleri okuyamam. Bana farklı yerlerin aynı andaki okumaları gerekiyor. O yüzden bugünü çılgın profesör ayağında geçireceğim. Enerji üretimini kaydedecek bir şey yapmak zorundayım. Tek bir güneş hücresiyle ardımda bırakabileceğim bir şey. Bütün gün burada kalacağım için güneş hücrelerini sereceğim. Bari akülerimi doldurayım. Günlük girişi sol 477. Dün ve bugün bütün günümü aldı ama sonunda fırtınayı ölçmeye hazırım. Günün saatini ve her bir güneş hücresinin enerji üretimini kaydetmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu. Hücrelerden biri benim yanımda olacaktı ama diğer ikisini ardımda bırakıp oradan uzaklaşacaktım. Çözümü de yanımda getirdiğim ikinci GDF elbisesinde buldum. GDF elbiselerinin gördükleri her şeyi kaydeden kameraları bulunuyor. Bir tane sağ kolda, eğer astronot solaksa sol kolda ve bir tane kaskın ön yüzünde bulunuyor. Görüntünün sol alt köşesinde babanızın çektiği titreyen videolarda olduğu gibi bir zaman damgası ekleniyor. Elektronik çantamda birkaç akü ölçerim var. Ben de dedim ki niye kendi kayıt sistemimi yapayım ki? Akü ölçeri bütün gün boyunca filme çekebilirim. Ben de bunu kurdum işte. Yolculuğuma çıktığımda tüm aletlerimi yanıma aldığıma emin olmuştum. Yoldayken bir şeyleri tamir etmem gerekirse diye. İlk olarak yedek GDF elbisemdeki kameraları söktüm. Dikkatli olmam gerekiyordu. Elbiseyi kullanılmaz hale getirmek istemiyordum. Tek yedeğim bu. Kameraları ve hafıza kartlarına giden kabloları söktüm. Akü ölçeri küçük bir örnek muhafazasına yerleştirdim ve ardından kapağın iç kısmına kamerayı yapıştırdım. Muhafazayı kapattığımda kamera düzgün bir şekilde akü ölçerin okumalarını kaydediyordu. Test etmek için yüzey aracının enerjisini kullandım. Kayıt cihazım onu yüzeye bıraktığımda nereden enerji alacak? 2 metrekarelik bir güneş hücresine bağlı olacak. Bu yeteri kadar enerji sağlayacak. Gece boyunca çalışmasını sağlasın diye muhafazaya şarj edilebilir bir pil koydum. Bunu da yedek GDF elbisemden söktüm. Bir sonraki sorun ısıydı, daha doğrusu ısının olmayışıydı. Bunu yüzey aracından dışarı çıkardığım gibi hızla soğumaya başlayacak. Eğer çok soğursa elektronikler çalışmayı keserler. O yüzden benim bir ısı kaynağına ihtiyacım vardı. Ve cevabı elektronik çantamda buldum. Rezistanslar. Onlardan bir sürü var. Rezistanslar ısınır. Onların işi bu. Kamera ve akü ölçere güneş hücresinin ürettiği enerjinin sadece ufak bir kısmı gerekiyordu. Kalan enerji rezistanslardan geçecek. 2 adet enerji kaydedici yapıp bunları test ettim ve görüntülerin düzgün bir şekilde kaydedildiğini teyit ettim. Daha sonra bir GDF yaptım. Güneş hücrelerimden ikisini söktüm ve onları enerji kaydedicilere bağladım. Bir saat boyunca mutlu mesut kaydetmelerine izin verdim. Ardından da sonuçları kaydetmek için onları geri topladım. Sorunsuz çalıştılar. Yakında gece çökecek. Yarın sabah bunlardan bir tanesini geride bırakıp güneye doğru yollanacağım. Ben çalışırken oksijen vericiyi de açık bıraktım. Neden olmasın? O yüzden O2 stokum da yüksek ve kullanılmaya hazır. Bugün için güneş hücresi verimliliği %92,5'tu. Dünkü ise %97'ydi. Bu fırtınanın doğudan batıya doğru ilerlediğini kanıtlıyor. Çünkü fırtınanın daha yoğun kısmı dün doğu tarafındaydı. O yüzden şu an buradaki güneş ışığı sol başına %4,5 oranında düşüyor. Burada 16 sol kalırsam burası beni öldürecek kadar karanlık olacak. Ben de zaten burada kalmayacağım. Günlük girişi sol 478. Her şey planladığım gibi gitti. Hiçbir pürüz çıkmadı. Fırtınanın içine mi giriyorum yoksa fırtınadan uzaklaşıyor muyum? Anlayamıyorum. Ortam ışığının düne göre daha mı az yoksa daha mı çok olduğunu söylemek zor. İnsan beyni bunun fark edilmez olması için çok çalışıyor. Yola çıkarken arkamda bir enerji kaydedici bıraktım. Ardından 40 kilometre güneye gittikten sonra kısa bir GDF yaparak bir tane daha bıraktım. Şimdi 80 kilometrenin hepsini gitmiş halde güneş hücrelerimi kurdum ve enerji üretimini kaydediyorum. Yarın geldiğim yoldan geri döneceğim ve diğer kayıt cihazlarını toplayacağım. Bu tehlikeli olabilir. Bilinen bir fırtına bölgesinin içine gireceğim ama bu risk kazanca değer. Ayrıca patateslerden bıktığımı söylemiş miydim? Çünkü Tanrı şahidim olsun patateslerden bıktım. Olur da dünyaya dönebilirsem Batı Avustralya'da kendime ufak bir ev satın alacağım. Çünkü Batı Avustralya Idaho'ya göre dünyanın öteki ucu. Bu konuyu açtım çünkü bugün yiyecek paketlerinden birini yedim. Özel durumlar için 5 paket saklamıştım. İlkini Schiaparelli'ye doğru yola çıktığımda 25 sol önce yedim. Ama yolu birkaç sol önce yarıladığımda ikinci paketi yemeği tamamen unuttum. O yüzden geç kalan yarı yol ziyafetimin tadını şimdi çıkartıyorum. Bunu bugün yemek çok daha doğru olur zaten. Bu fırtınanın etrafından dolaşmak kim bilir kaç günümü alacak. Eğer fırtınada sıkışıp ölüme mahkum kalırsam kesinlikle diğer özel yiyecekleri de yiyeceğim. Günlük girişi sol 479. Daha önce hiç yanlış otoban çıkışına girdiniz mi? Geri dönebilmek için diğer çıkışa kadar gitmeniz gerekir. Ama siz yolun her bir santiminden nefret edersiniz. Çünkü hedefinizden giderek uzaklaşmaktasınızdır. Koca gün böyle hissettim işte. Şu an dün sabah yola çıktığım yerdeyim. İğrenç. Yol boyunca yarı yolda bıraktığım kayıt cihazını aldım. Az önce de dün bıraktığımı aldım. İki kayıt cihazı da umduğum gibi çalışmış. Her birinin kayıtlarını laptopa indirdim ve hepsini öğle vaktine sardım. En sonunda 80 kilometrelik bir düzlemdeki 3 konumdan günün aynı saatindeki güneş enerjisi verimliliği verilerine kavuştum. Dün öğle vakti itibariyle en kuzeydeki kayıt cihazı 12.3 oranında, ortadaki 9.5 oranında ve yüzey aracının kaydettiği en güneydeki de 6.4 oranında bir verimlilik kaybı gösteriyor. Bu bana kesin bir cevap veriyor. Fırtına benim kuzeyimde ve fırtınanın doğuya doğru gittiğini çoktan belirlemiştim. Yani güneye doğru giderek fırtınanın benim kuzeyime geçmesine izin verirsem ve ardından doğuya doğru ilerlersem fırtınadan kaçınmış olurum. Nihayet biraz güzel haber. Güneydoğu istediğim yöndü zaten. Fazla zaman kaybetmeyeceğim. Ah yarın aynı kahrolası yoldan üçüncüye geçmek zorundayım. Günlük girişi sol 480. Sanırım fırtınadan öndeyim. Mars'ın bir numaralı karayolunda bütün gün yol aldıktan sonra dünkü kamp yerime varabildim. Yarın ilerlemeye devam edeceğim. Öğle vaktine kadar alabildiğim kadar yol almış ve kampı kurmuştum. Buradaki verimlilik kaybı %15.6 oranındaydı. Dünkü kampın %17'lik kaybına karşılık bu güneye doğru gittiğim sürece fırtınadan kaçabilirim demek oluyor. Umarım. Fırtına muhtemelen dairesel, genelde öyle oluyorlar. Ama bir girintiye doğru ilerliyor da olabilirim. Eğer durum buysa geberip giderim, tamam mı? Benim de yapabileceklerimin bir sınırı var. Bunu kısa sürede öğreneceğim. Fırtına dairesellse %100'e geri dönene kadar her gün verimliliğimin artması gerekiyor. Verimliliğim %100'e çıktığında artık fırtınanın tamamen güneyindeyim ve artık doğuya doğru yol alabilirim demek oluyor. Göreceğiz bakalım. Eğer fırtına yoksa doğrudan hedefime doğru güneydoğuya gideceğim. Şu anki durumumda sadece güneye gidersem olabileceğim kadar hızlı değilim. Her zamanki gibi sol başına 90 kilometre ilerliyorum. Ama Schiaparelli'ye sadece 37 kilometre yaklaşıyorum. Çünkü Pisagor şerefsizin teki. Fırtınadan tamamen ne zaman kurtulacağımı ve tekrar doğrudan Schiaparelli'ye doğru ilerleyeceğimi bilemiyorum. Ama bir şey kesin. Sol 494'te oraya varma planım yalan oldu. Sol 549. Beni almaya o zaman gelecekler. Onu kaçırırsam geri kalan kısacık hayatımı burada geçiririm. Ondan önce de hala MTA'yı modifiye etmem gerekiyor. Öf be! Günlük girişi sol 482. Hava günü, rahatlama ve tahmin etme zamanı. Rahatlamak için Agatha Christie'nin Ölüm Oyunu kitabından 80 sayfa okudum. Johansen'in dijital kitap koleksiyonu sağ olsun. Bence katil Linda Marshall. Tahmin olarak da bu fırtınadan ne zaman kurtulacağım üzerine düşündüm. Hala her gün güneye doğru ilerliyorum ve hala verimlilik kaybıyla uğraşıyorum. Ama fırtınanın önündeyim hala. Bu şekilde geçen her gün MTA'ya 90 kilometre yerine sadece 37 kilometre yaklaşabilirim. İyice sinirim bozuluyor. Hava gününü atlamayı düşündüm. Oksijenim bitmeden birkaç gün daha gidebilirim. Ve bu fırtınadan kurtulmak bayağı önemli. Ama bunu yapmamaya karar verdim. Hareket etmediğim bir günü karşılayabilecek kadar önündeyim fırtınanın. Ayrıca birkaç gün daha gitmenin işe yarayacağını da bilmiyorum. Fırtınanın güneye doğru daha ne kadar uzandığını kim bilir? NASA bilir muhtemelen. Dünyadaki haber kanalları da muhtemelen bunu gösteriyordur. Ayrıca muhtemelen www.mark-watney-ölümünü-izleyin.com diye bir site de vardır. Yani yaklaşık 100 milyon insan falan fırtınanın ne kadar güneye uzandığını biliyordur. Ama ben onlardan biri değilim. Günlük girişi sol 484. Nihayet bu tanrının belası fırtınadan kurtuldum. Bugünün enerji üretimi %100'dü. Havada kum yok. Fırtına benim yolculuk yaptığım yönün tam tersine doğru ilerlediğinden bulutun en güney ucunun da güneyindeyim demektir. Fırtınanın dairesel olduğunu varsayarsak tabii, değilse sıçtım. Yarından itibaren Schiaparelli'ye doğru ilerleyebilirim. Bu da iyi olacak. Çünkü çok fazla zaman kaybettim. Şu an fırtınadan kaçarken Terra Meridiani'ye bayağı girmiş durumdayım. Felaket derecesinde yolumdan saptım. Elbette bu o kadar da kötü değil. Terra Meridiani'ye girmiş durumdayım ve burada aracı sürmek zorlu Arabia Terra zemininden biraz daha kolay. Schiaparelli neredeyse tam doğumda ve sekstantımla Phobos hesaplamalarım doğruysa oraya varmak için daha 1030 kilometre yol gitmem gerekiyor. Hava günlerini de hesaba katıp sol başına 90 kilometre gideceğimi varsayarsak oraya sol 498'de varmam gerekiyor. Çok da kötü değil aslında. Neredeyse Mark öldüren fırtına beni sadece 4 sol geciktirdi. NASA'nın planladığı MTA modifikasyonlarını yapmak için hala 44 solum olacak. 29. ayrımın sonu. Sayfa 347.